Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 45. Ayrım. Meren'in yanına diz çöküp hücrenin yegane ışığı olan kandilin fitini düzelten Hannah, "Bugün bakıcılara ihtiyacımız olmayacak," dedi. "Sana daha fazla ızdırap vermeyeceğiz. Aksine, şimdiye kadar çektiklerini telafi edeceğimizi umuyoruz." Kandili kaldırdı. Meren'in saralı başına hafif bir ışık vurdu. "Hazır mısın Doktor Gibba?" Gibba, Meren'in başına destek olurken kadın sargının düğümünü çözdü ve tamamını açtı. Sonra kandili tayı tayı uzattı. "Lütfen ışığı gözüne doğru tut." Tayita fitilin arkasındaki gümüş diski ışığı Meren'in yüzüne yansıtacak şekilde ayarladı. Hannah göz kapaklarındaki dikişleri kontrol etti. "Güzel," dedi rahatlamış bir şekilde. "İz bırakmadan iyileşmiş. Artık dikişleri alabilirim. Lütfen ışığı titretme." Koyun bağırsağından yapılmış ipleri forcepsle tutarak temizledi. Göz kapakları kurumuş kan ve akıntıyla yapışmıştı. Onları da aromalı bir suya batırdığı bezle sildi. "Şimdi lütfen gözünü açmaya çalış Albay Shamsis," dedi. Göz kapağı titreşti ve açıldı. Tayita, artık boş bir çukurdan ibaret olmayan göze bakarken kalp atışlarının kuvvetlendiğini ve hızlandığını hissetti. "Kutsal üçlü Osiris, Isis ve Horus adına," diye fısıldadı Tayita. "Mükemmel bir gözün olmuş yine." Hannah, "Mükemmel değil," diye itiraz etti. "Daha büyümesinin yarısını tamamladı ve hala öteki gözden küçük. Bebeği de bulanık." Gibba'dan gümüş diski alıp doğruca henüz olgunlaşmamış olan göze tuttu. "Öte yandan bak göz bebeği nasıl tepki veriyor. Fonksiyonlarını yerine getirmeye başlamış." Meren'in sağlam gözünü pamuklu bir bezle kapadı. "Bize ne görebildiğinizi söyleyin albay." "Parlak bir ışık." Hannah parmaklarını açarak elini Meren'in gözünün önüne getirdi. "Şimdi ne görüyorsunuz?" Meren kuşkulu bir halde. "Gölgeler," dedi. Ardından daha emin bir şekilde. "Hayır durun. 5 parmağı seçebiliyorum," diye devam etti. Tayita Hannah'ın gülümsediğini ilk kez görüyordu. Sarı ışıkta kadın daha genç ve yumuşak görünmüştü gözüne. "Hayır iyi kalpli Meren," dedi. "Bugün parmaklardan fazlasını gördün. Bir mucizeyi gördün. Gözü tekrar sarmam lazım." Hannah yine soğuk ve profesyonel tavrına bürünmüştü. Gün ışığına dayanacak hale gelmesi için daha çok vakit var. Göl başında gördüğü çocuğun hayali Tayita'nın peşini bırakmıyordu. Yine oraya gidip çocuğu görebilmek için her gün giderek artan bir istekle mücadele etmesi gerekiyordu. Zihninin gerilerinde bu dürtünün kendisinden kaynaklanmadığını, doğruca Eros'tan geldiğini de biliyordu. O bölgeye girdiğim anda gücümü yitirdim demektir. Bütün avantajlar onun eline geçer. O kocaman kara bir kedi, ben de onun faresi olurum diye düşünüyordu. O zaman da iç sesi, "Ne olmuş yani Tayita?" diye araya giriyordu. "Jerry ile onunla mücadele etmek için gelmedin mi? Ne oldu o büyük planlarına? Şimdi onu bulmuşken bir ödlek gibi sıvışacak mısın?" O zaman da korkaklığına başka bir mazeret buluyordu. Onun habis oklarına karşı bir kalkan bulabilseydim keşke. Bu korkularından ve ayartmalardan Meren'e gözünün tamamen iyileşmesi için yardım ederek kurtulmaya çalıştı. Hannah ilk seferinde sargıları sadece birkaç saatliğine çıkarmıştı ve o zaman bile gün ışığına çıkmasına izin vermeyip içeride tutmuştu. Göz merceği hala pusluydu ve irisin rengi de soluk ve sütümsüydü. Sağlam gözüyle uyum içinde hareket edemiyordu. Tayita, Losris sılsımını Meren'in gözlerinin önünde iki yana aşağı yukarı sallayarak, yaklaştırıp uzaklaştırarak odaklanmasına yardım etti. İlk başta yeni göz çabuk yoruluyordu. Sulanıyor ve istemsiz olarak sürekli kırpışmaya başlıyordu. Kanlanıyor ve kaşıntı yapıyordu. Meren'de görüntüler bulanık ve bozuk olduğundan şikayet ediyordu. Tayita bu konuyu Hannah ile görüştü. "Gözün rengi orijinalinden farklı. Devinim olarak da boy olarak da uyumsuz. Bir keresinde insan bahçıvanları olduğunuzu söylemiştin. Belki de aşıladığın göz başka bir ırktandır. Hayır büyücü, yeni göz orijinalinin kökünden çıktı. Biz savaşta kopan kol ve bacakları yeniden çıkarttırmıştık. İlk başta tüyleri tamamen çıkmamış gibi görünürler. Himayendeki adamın gözü gibi önce fide olarak çıkar ve giderek olgun hale gelirler. İnsan bedeninde zamanla aslına uygun şekilde kendini biçimlendirme ve geliştirme yeteneği vardır. El ayağın yerine geçmez. Hepimizin içinde kendini kopyalama becerisi bulunur. Bir çocuğun anne babasına nasıl benzediğini hiç merak etmedin mi? Durup Tayita'nın gözüne baktı. Aynı şekilde kesilmiş bir kolda kendini kopya edebilir. Hadım edilen bir penis aynı şekilde yeniden büyüyüp eski haline gelebilir. Tayita şaşkınlıkla dona kaldı. Kadın konuyu acımasızca ve kırıcı bir şekilde ona çevirmişti. Benim kusurumdan söz ediyor diye düşündü. Yaşadığım olayı biliyor. Ayağa fırlayıp odadan çıktı. Gözü hiçbir şey görmeden gölün kıyısına kadar gidip diz çöktü. Kendini çaresiz ve yıkılmış hissediyordu. Gözyaşları kesilip görüşü netleşince bahçelerin üzerinde yükselen yamaçlara baktı. Eos'un yakınlarda olduğunu hissetti. Mücadele edemeyecek kadar zayıf ve kırgındı. Sen kazandın diye düşündü. Savaş daha başlamadan bitti. Boyun eğeceğim sana. Sonra onun etkisinin değiştiğini hissetti. Artık tamamen kötü ve habis değildi. Aksine nazik ve şefkatliydi. Sanki onu acılarından ve duygusal çekişmelerden kurtarmak istermiş gibiydi. Bahçelere tırmanıp ona teslim olmak, kendini onun merhametine bırakmak istiyordu. Güçlükle ayağa kalktı ve düşünceleriyle hareketlerinin uygunsuzluğu bir anda kafasına dank etti. Sırtını dikleştirip çenesini kaldırdı. Hayır diye fısıldadı. Bu teslim olmak değil. Daha savaşı kazanmadın. Sadece ilk çarpışmayı kazandın. Lostris tılsımını tuttu ve ondan güç aldığını hissetti. Meren'in gözünü aldı. Benim erkeklik organlarımı aldı. Bütün avantajlarını üstümüzde kullandı. Keşke benim de ona karşı kullanacak bir silahım olsaydı. Ama bulur bulmaz karşısına dikileceğim. Eos'un boyalı yamaçlarının altındaki bol çiçekli ağaçlarına baktı ve kendini durduramadan o yöne doğru bir adım attı. Fakat büyük bir çabayla geri döndü. Henüz değil. Henüz hazır değilim. Sanatoryuma dönerken yere sağlam basıyordu. Hana'nın Meren'i o karanlık hücreden çıkarıp eski geniş ve konforlu odalarına götürdüğünü gördü. O içeri girer girmez Meren ayağa fırladı ve Tuniye'nin koluna yapıştı. Kadının gösterdiği bütün hiyeroglifleri okudum diye bağırdı. Belli ki son başarısından gurur duyuyordu. Ama yine de Hana'nın adının veya unvanını söyleyemiyordu. Yarın sargıları tamamen çıkarıp atacakmış. O zaman iki gözümün nasıl aynı renk olduğunu ve yeni gözümün de nasıl hızlı hareket ettiğini gösterip şaşırtacağım seni. Isis'in tatlı nefesi adına yakında her zamanki gibi iyi nişan alacağımı eminim. Gevezeliği heyecanının göstergesiydi. Sonra da bu uğursuz yerden kaçacağız. Nefret ediyorum buradan. Hem burada hem de buradakilerde iğrenç bir yan var. Ama bak senin için neler yaptılar diye belirtti Tayita. Meren hafifçe utanır gibi oldu. Bence bu daha çok senin eserin. Beni buraya getiren ve bu işe ikna eden sendin. O gece Meren yatağına uzanıp tıpkı bir çocuk gibi uyuyakaldı. Homurtuları gürültülü ve tasasızdı. Tayita onlarca yıldır bu horultulara öylesine alışmıştı ki ona ninni gibi geliyordu. O da gözlerini kapattı ve o şeytani çocuğun zihnine yerleştirdiği düşler geri geldi. Onları unutup uyumaya çalıştı ama mümkün olmadı. Kendini alıkoyamıyordu. Burnuna sıcak dişi bir tenin kokuları doluyor, ipeksi kabarıklıkları, çukurları derisinde hissediyor, kulağına müstehcen davetlerde bulunan istekli fısıltılar geliyordu. Yaramaz parmaklar bedeninde her yere dokunuyor, diller hızla yalıyor, yumuşak ağızlar emiyor ve sıcak gizli delikler yutuyordu. Eksik kısımlarında fırtına gibi duygular kabarıyor, bir noktaya kadar yükselip yok oluyordu. Onların geri gelmesini istiyordu. Tüm vücudu rahatlamak için kıvranıyordu ama elinden bir şey gelmediği için işkence çekiyordu. Beni rahat bırak. Müthiş bir çabayla kendini kurtardı ve ter içinde kulakları zonklayarak uyandı. Karşı duvardaki yüksek pencereden ay ışığı giriyordu. Titreyerek kalkıp sürahinin yanına gitti ve kana kana su içti. Suyunu içerken gözü, yatarken yatağın yanına bıraktığı kuşağına ve kesesine takıldı. Ay ışığı doğruca keseye vurmuştu. Sanki bir dış güç dikkatini oraya çekmek istiyordu. Keseyi alıp ipini çözdü ve canlıymış gibi gelen sıcak bir şeye eli değdi. Parmaklarının ucunda oynuyordu. Elini hızla çekti. Artık tamamen uyanmıştı. Kesenin ağzını açtı ve içini görebilmek için ışığa tuttu. Dipte bir şey parlıyordu. Tayita bakarken parıltı belli belirsiz bir biçime aldı. Bu bir kedi pençesiydi. Tayita dikkatle bir daha elini sokup Hana'nın Meren'in gözünden çıkardığı minik kızıl taşı aldı. Hala sıcak ve parlaktı ama kedi pençesi kaybolmuştu. Avucunda sıkıca tuttu. Rüyaların verdiği huzursuzluk bir anda geçmişti. Odanın köşesindeki yağ kandiline gidip fitilini yaktı. Kandilin ışığında minik taş parçasını inceledi. Kristalin kırmızı kıvılcımları canlı gibiydi. Sonunda o taşta Eos'un özünden bir parça bulunduğunu kavradı. Meren'in gözüne o taşları püskürtürken sihir gücüyle bunu da yapmış olmalıydı. Neredeyse güle atıyordum. Artık eminim ki orada bunu almak için bekleyen bir şey vardı. O sırada suyun altında gördüğü muazzam girdabı hatırladı. İster bir balık ya da timsah olsun, ister olmasın, gerçekte o cadının tezahürlerinden biriydi. Belli ki bu değersiz taş parçasına çok önem veriyordu. Tayita da aynı önemi verecekti. Tılsımlı madalyonunu açıp küçük kızıl taşı saç buklelerinin içine yerleştirdi. Kendini daha güçlü ve daha güvenli hissetti. Şimdi o cadıyla karşılaşmak için daha iyi donanımlıyım diye düşündü. Sabah da cesareti ve kararlılığı eksilmemişti. Kahvaltılarını bitirdikten az sonra Hana, Meren'in yeni gözünü kontrole geldi. Iris'in rengi koyulaşmış ve neredeyse aslı gibi olmuştu. Meren, kadının sağa sola, aşağı yukarı hareket eden parmağına bakarken her iki gözü de aynı şekilde hareket ediyordu. O gittikten sonra Meren yayıyla kabartmalı deri sadağını alıp Tayita ile birlikte göl kenarına gitti. Tayita, kısa bir direğin üstüne koyduğu boyalı diskle bir nişangah oluşturdu ve kenara çekildi. Meren yayına yeni bir ip gerdikten sonra bir oku avuçlarının arasında yuvarlayarak simetrisini ve dengesini kontrol etti. Hazırım diye bağırıp nişan aldı ve okunu fırlattı. Karşıdan esen rüzgara rağmen ok merkeze bir parmaktan yakın bir noktaya saplandı. Tayita, rüzgarı da hesap et diye seslendi. Nefersiti ile birlikte kızıl yolda koştuklarından beri Tayita, Meren'e okçuluk öğretirdi. Meren başını sallayarak anladığını belirtti ve yayını gerip bir ok daha attı. Bu seferki hedefin tam ortasına saplanmıştı. Tayita, arkanı dön deyince Meren döndü. Tayita hedefi 20 adım yaklaştırdı. Şimdi dön ve döner dönmez at. İri yarı bir adam olarak son derece çevik olan Meren söyleneni yaptı. Tek gözünün kör olmasıyla yitirdiği denge ve duruşu yeniden kazanmıştı. Ok rüzgardan hafifçe döndü ama Meren bunu da hesaba katarak nişan almıştı. Atışı mükemmeldi. Ok yine hedefin ortasına saplandı. Bütün sabah antrenman yapmaya devam ettiler. Sonunda Tayita hedefi 200 adım mesafeye taşıdı. Meren o mesafeden bile 4 oktan 3'ünü hedefe isabet ettirebiliyordu. Görevlinin getirdiği basit yemekleri yemek için ara verdiklerinde Tayita, "Bir günlük bu kadar yeter," dedi. "Kolunu ve gözünü biraz dinlendir. Benim yapmam gereken bir şey var." Asasını aldı, Los Tres tılsımının boynundaki altın zincirin ucunda asılıp olmadığını kontrol etti ve canlı bir şekilde üst bahçelere doğru yürüdü. Yine çocuğun bulunduğu yere gidiyordu. Oraya yaklaştıkça beklentileri de artıyordu. Ama aslında hala dış güçlerin etkisi altında olduğunun da farkındaydı. Açıklığa gelince biraz şaşırdı. Bu sürprizler bahçesinde oranın kendisinden saklanacağını düşünmüştü ama her şey son gördüğü zamanki gibiydi. Kıyıdaki çimenlerin üstüne oturup ne beklediğini bilmeden beklemeye başladı. Her şey gayet huzurlu ve doğal görünüyordu. Altın rengi bir güneş kuşunun cıvıltısını duyunca başını kaldırıp baktı ve kuşun kırmızı bir çiçeğin üstüne doğru inip nektarını emmek için kıvrık gagasını uzattığını gördü. Birden ok gibi uçup gözden kayboldu. Tayita kendini toparlayıp karşısına çıkacak şeylere hazırlanarak bekledi. Sonra ne olduğunu tam kestiremese de tanıdık gelen hafif bir vurma sesi duydu. Arkasındaki patikadan geliyordu. O yöne döndü. Vurma sesi durdu ama çok geçmeden tekrar başladı. Patikadan uzun boylu iki büklüm biri iniyordu. Elinde de uzun bir asa vardı. Tayita'nın duyduğu ses taşlı yolda asanın çıkardığı sesti. Adamın uzun, gümüşü bir sakalı vardı ama beli bükülmüş, yaşlı görüntüsüne rağmen daha genç birinin kıvraklığıyla yürümekteydi. Tayita'nın orada oturduğunu fark etmemiş gibi kıyıdan karşı tarafa doğru yürümeye başladı. Tayita'nın karşısında bir yere oturdu. Ancak o zaman başını kaldırıp sessizce onu izleyen Tayita'ya baktı. Tayita, sersemlemiş bir halde yüzündeki kanın çekildiğini hissetti ve tılsımı sıkı sıkı tuttu. Birbirlerinin gözünün içine bakan her iki adam da karşısında kendi yansımasını görmekteydi. Sonunda Tayita, "Kimsin sen?" diye fısıldadı. Yabancı, Tayita'nın sesiyle, "Ben senim," dedi. "Hayır," diye bağırdı Tayita. "Ben birim ve sen kalabalıksın. Sende kedi pençesinin karanlık izi var. Bana ise doğrunun beyaz işareti dokunuyor. Sen Eos'un yarattığı bir fantezisin. Ben gerçeğim. İnatçılığınla ikimiz de perişan ediyorsun. Çünkü biz ikimiz tekiz ve aynıyız," dedi gölün karşısındaki ihtiyar adam. "Beni inkar edince kendini inkar etmiş oluyorsun. Sana bizim olabilecek hazineleri göstermeye geldim." Tayita, "Bakmayacağım," dedi. "Çünkü yarattığın zehirli görüntülerden yeterince gördüm zaten." Yansıması, "Sakın böyle konuşayım deme," dedi. "Kendi özünü inkar etmiş olursun. Göle bak, öteki yüzüm." Tayita karanlık sulara baktı. "Bir şey yok burada," dedi. Öteki Tayita, "Her şey orada," dedi. "İkimizin, yani seninle benim gerçekten istediğimiz her şey orada. İç gözünü aç ve birlikte bakalım." Tayita iç gözünü açtı ve karşısına gölgeler arasında bir manzara çıktı. Verimsiz kumullarla dolu bir çöle bakarmış gibiydi. Öteki Tayita, "O çöl, doğrunun bilgisi olmadan bizim yaşamımız," dedi. "Doğru olmazsa her şey kısır ve monoton. Ama bir de çölün ötesine bak. Ey benim aç ruhum." Tayita itaat etti. Ufukta güçlü bir işaret, ilahi bir ışık, tamamen saf elmastan yontulmuş bir dağ gördü. Bu bütün görenlerin ve büyücülerin varmaya çalıştığı yer. Bunu boşuna yaparlar. Hiçbir ölümlü kutsal ışığa erişemez. Bu bütün bilgilerin ve bilgeliğin dağıdır. Tayita, "Çok güzel," diye fısıldadı. "Ona çok uzaktan bakıyoruz. Ölümlü bir akıl, zirvesindeyken yaşanacak güzelliği hayal bile edemez." Tayita, ihtiyar adamın sevinç ve huşu içinde ağladığını gördü. "O zirvede ikimiz birlikte durabiliriz öbür yarım. Daha önce hiçbir insana nasip olmayanı yaşayabiliriz. Bundan daha büyük bir ödül olamaz. Taita ayağa kalkıp ağır ağır gölün kenarına gitti. Görüntüye bir daha baktı ve daha önce hiç tatmadığı yoğun bir hasret duygusuna kapıldı. Bu utanç verici bir kıvranma fiziksel bir arzu değildi. O elmas dağ kadar berrak, soylu ve saf bir şeydi. Benimkilerin aynısı olduğu için duygularını biliyorum dedi ikizi. O da ayağa kalkmıştı. Bizi kaplayan ve hapseden şu kırılgan, eski bedene bak. Bir zamanlar sahip olduğumuz ve yine olabileceğimiz o kusursuz bedenle kıyasla. Suya bak ve bizden önce kimsenin görmediği, göremeyeceği şeyi gör. Bütün bunlar önümüze seriliyor. Böyle armağanları reddetmek dine saygısızlık değil mi? Elmas dağın görüntüsünü işaret etti. Bak nasıl soluyor. Ona bir daha bakabilecek miyiz hiç? Seçim senin. Senin ve benim. Parlak dağın görüntüsü Taita'yı boynu bükük ve boş bir çuval gibi bırakarak kayboldu. Taita'nın ayna imajı ayağa kalkıp gölün etrafından ona doğru yürüdü. Tiksintiyle titreyen Taita'ya sarılmak üzere kollarını açtı. Taita da mecburen bu kardeşçe jeste karşılık verdi. Daha birbirlerine dokunmadan aralarında mavi bir kıvılcım çaktı ve Taita dehşetle bakarken öteki benliği içine girerek kayboldu ve tek bir kişiye dönüştüler. Sihirli gölden ayrılıp bahçelere döndüğünde bile görmüş olduğu elmas dağın ihtişamı aklından çıkmamıştı. Meren aşağıdaki kapının başında onu bekliyordu. Son birkaç saattir seni arıyorum diyerek Taita'ya koştu. Ama burası çok garip bir yer. Binlerce patika var fakat hepsi bu noktaya çıkıyor. 45. ayrımın sonu sayfa 378, devamı 46. ayrımda.